11. ayrım, sayfa 104. İlk kez Trablusuni'nin gözlerinin ta içine baktı Deniz. Kendisinin de dişleri olan bir hayvan olduğunu ilk kez fark ederek. Sözünün, gözünün bir gücü olduğunu ilk kez hissederek. Bayan Trablusi, hakikaten bu konuşmaya gerek var mı sizce? Sırtını pervaza dayadı Bayan Trablusi. 2 yıldır size söylemek istediğim bir şey var Bayan Öztürk. Nasılsa beni terk edeceğinize göre, dişlerinin acı verdiğini anlayınca şaşırıp aniden avını bırakan yavru bir aslan gibi geri çekildi Deniz. Yani terk etmek değil de, yo hayır, dinleyin beni. 2 yıldır size bakıyorum ve şunu görüyorum. Siz akarken çarpacağı taşlardan korkan bir su gibisiniz. Orta Doğu çalışıyorsunuz ama Orta Doğu'ya gitmiyorsunuz. İslami hareketler çalışıyorsunuz ama kafanız karışmıyor. Yoksulluk çalışıyorsunuz ama öfkelenmiyorsunuz. Siz niye bu kadar batılıymış gibi yapıyorsunuz Bayan Öztürk? Yabancıymış gibi. Esas şunu söyleyin bana, siz bu tezi niye yapıyorsunuz? Trablusi'nin yanına pervaza oturdu Deniz. Yırtıcı bir annenin memesini emen, yırtıcı bir yavru gibi sokuldu Trablusi'ye. Bayan Öztürk, size Deniz diyeceğim. Deniz, siz melezsiniz. Doğu ile batının tam ortasından gelen bir melez. Melezlik bir imkan gibi görünüyor ama bir engeldir aslında. Biri olmamanın konforu insanı çok çabuk soysuzlaştırır. Siz dünyanın o tarafından gelmiş olmayı unutmaya çalışıyorsunuz sanki. Anlıyor musunuz beni? Deniz başını salladı sadece. Aslan ona pençe darbeleri vuruyor ama bu darbeler Deniz'i sadece memeye yaklaştırıyordu. Sanıyorsunuz ki belli bir süre için belli bir miktarda çile çektiğinizde bu iş bitecek. Belki de doğrudur. Dediğim gibi başka hocalar için belki. Ama beni siz seçtiniz Deniz. Başınıza gelecekleri biliyordunuz. Yani bu metin sizin başa çıkamayacağınız bir hale gelmedikçe bitmeyecek. Benim için bitmeyecek. Başa çıkamadığınız bir şey olmalı Deniz. Üzgünüm ama ben böyleyim. Üstelik siz de öyleydiniz. Öyleydiniz. Sonra bunun oluşunu izledim Deniz. Siz bir gün olması gerektiği gibi biri olmaya karar verdiniz. Niye? Gözleri gözyaşlarıyla büyürken Deniz gülebildi sadece. Dudaklarını içine alarak ağzının. Sadece bakabildi. Trablusi devam etti. Yarattığı hasarı biraz olsun hafifletmeye karar vermiş bir gülümseme kıvrımı vardı ağzında. Oysa başlangıçta yeterince iyiydiniz. Bayan Trablusi pencere pervazında duran kül tablasını alıp Deniz'in elinde unuttuğu sigaranın uzayan külüne değdirip aldı külü. Bir de Türkiye'yi bilirim Deniz. Arap ırkçılığı müthiş derindir. Acaba bu çalışmada sizi engelleyen şeylerden biri içinizdeki gizli ırkçılık olabilir mi? Yuh, yok artık. Allah Allah. Deniz ilk kez kendini tutamayıp söylediği cümleye kendi de şaşarak gözlerini açtı. Bayan Trablusi gülmeye başladı. Nihayet Deniz, nihayet sizden Orta Doğulu bir tepki alabildik. 2 yıl sürdü ama içinizdeki Orta Doğulu'yu çıkarabildik. Bayan Trablusi ağızlığını azı dişleri arasına sıkıştırdı. Gözü istediğini almış yaramaz çocuklar gibi parladı. Deniz'e ilk kez böyle bakıyordu. Kız kardeş gibi, arkadaş gibi, anne gibi, en çok da oyun arkadaşı gibi. Yüzünü Deniz'in yüzüne yaklaştırdı. Biliyor musunuz, bence ne yapmalısınız? Oraya gitmelisiniz. Gülmeyle sarsılınca yanakları, aktı yaşları ve Deniz karnı hoplayarak kahkahalar atarken sümüklerini kol ağzıyla sildi. Bence Orta Doğu'da biraz vakit geçirmelisiniz. Beyrut'a gidin Deniz. Beyrut sizin için en iyisi. Beyrut sözcüğü çok eski ve silik, siyah beyaz, kalaşnikoflu, oğlan çocuklu fotoğraflardan çıkıp geldi Deniz'in gözünün önüne. Beyrut mu? Trablusi neşeyle bir sigara yaktı. Evet, Beyrut. Çünkü Deniz, o şehir Orta Doğu'nun bilinçaltıdır. Orta Doğu'da neler olduğunu her yerden görebilirsiniz. Ama neden olduğu, işte o ancak Beyrut'tan görünür. Deniz, efendim, haddimi aştığımın farkındayım ama bence sizin Deniz, ne olup ne olmadığınızı görmeye ihtiyacınız var. Bana güvenin ve gidin. Göreceksiniz, kendinizi de şaşırtacaksınız. Bellerinden iplerle ağaca bağlı adamların bir adımda ağacın bir dalına, bir adımda öteki dalına uçuşlarını izledi Deniz. Ne kadar becerikli görünüyorlardı. Uçup uçup her seferinde bir dala yapışıyorlardı. Onlar uçup kondukça ağaç kelleşiyor, ağaç kelleştikçe adamlar ağacı yiyen küçük böcekler gibi görünmeye başlıyordu Deniz'in gözüne. Artık altında durabileceği bir ağaç kalmıyor ve dilekleri bağlandıkları dallarla birlikte bir bir çimlerin üzerine düşüyordu. Olması gerektiği gibilerin hepsi kırılıp kırılıp yerlere dağılıyordu. Giderek ağacın yerinde bir yoksunluk kalıyordu. Bir boşu boşunalık, yanlışlık. Biliyor musunuz Bayan Trablusi, belki de gitmeliyim. Ben belki de buradan hemen gitmeliyim. 17 Ağustos 1982, Şatila. Filipina. Kamptaki örgütlerin arabaları güneş doğmadan ekmek dağıtmaya çıktığında, annenin uyanışına bakardım. Hızla kalkıp, sanki doğduğundan beri yapıyormuş gibi bunu, ekmeği almaya çıkışına. Suyu bizim gibi kullanmayı öğrenişini izlerdim. Elini yıkar, sonra leğende biriken suyu tuvalete dökerdi. Sebzeleri yıkadığı suyu muhakkak yerleri silerken kullanırdı. Sokakları ezberleyişini izledim. Kampın dar labirentlerinde her kayboluşunda daha çok karar veriyordu burada kalmaya. Gövdesi bizim gibi hareket etmeyi öğreniyordu darda. Arapça öğrenmesini izlerdim. Ağzıyla sessiz sessiz tekrar ede ede her sözcüğü. Gözlerini daha çok açınca daha çok emebileceğini sanarak sesleri. Örgütlerin, liderlerin adlarını ezberleyişine baktım. Aklında tutmaya çalışarak her duyduğunu. İnsan niye kendini en yaralayacak yere gider? Niye kalır orada? Annenin yüzüne baka baka anladım. Annene bakarak kendimi anladım. Hristiyan Filistinlilere verilen Lübnan kimliğini neden reddettiğimi. Hamra'daki evden kampa niye taşındığımı. Niye yaranın tam ortasına oturduğumu. Gidebilecekken her seferinde niye gitmediğimi. Herkes halkımı tedavi etmek için geri geldiğimi sanıyor. Halbuki tıpkı annen gibi ben de tedavi olmaya geldim. Kimilerimiz böyle. Yaranın tam ortasında tedavi olabiliyor. Yara çünkü Filipina en canlı yeridir gövdenin. Hareket oradadır. Can tam yaradadır. Biz yani kimilerimiz kan gibiyiz. Yaranın olduğu yere doğru akıyoruz. Başka türlü akmayı bilmiyoruz. Bizim için hayat orada. Dünyanın canı neresinden yanıyorsa başkent orası. Sana bu kampla ilgili hiçbir ayrıntıyı anlatmamaya yemin ettim bu mektubu yazmaya başladığımda. Çünkü biliyorum, yerin üzerinden geçen dar su borularını, hastanenin altında kamptakilerle birlikte yaptığımız ameliyat odasını, tekerlekli jeneratörümüzü, öğrenci müfrezesinin lideri, sevgili yiğit dostum Ali'yi, AK-47'leri, M-16'ları, RPG'leri. Şatila'nın biraz çekilir misin ateş edeceğim de dedirten darlığını ve kalabalığını. Yaralılara uyguladığım Güney Lübnan'da İtalyan doktor şahane insan Giano'dan öğrendiğim penisilin antitetanoz ve analjezik sırasını kampta yetiştirdiğim hemşirelere nasıl ezberlettiğimi, komandolar ile falangistler arasında ne zaman bir çatışma olsa, iki tarafında suçladığı bilinmeyen üçüncü taraf meselesini, kardeşlerinin AK-47'sine fazladan bir şarjör daha takmayı öğretirken ellerini kaybeden Remy, bütün bunlardan bahsedebilmek için sana upuzun, karma karışık hikayeler anlatmam gerek. Oysa o hikayelerin yıllar sonra anlatılacak tarihte bir yeri olmayacak. Sanırım insanlar yıllar sonra yine tıpkı bugünkü gibi anlatacaklar her şeyi. Liderlerin isimleri ve Birleşmiş Milletler kararları, uçak ve bomba modelleriyle Kahire ve Bağdat paktları, liderlerin buluşmaları ve peşlerinden gidenler birbirlerine boğazlarken her buluşmada gülüşmeleri. İnsanlar başlarından geçenleri anlatmamak için kendi başlarından geçmemiş bir sürü şeyi anlatacaklar. Hikayeleri açık yaralar gibi karıncalanarak tarihin içinde yaşıyor olacak. Tarih o hikayeleri tedavi etmeye çalışacak durmadan. İyileşmeyen hikayeler tarih adlı gövdenin yine en canlı yeri olarak kalacak. Kan oraya akacak. İnsanlar Filipina zannediyorlar ki tarihi halklar ayakta tutuyor. Ezberledikleri tarihler ve almaya yemin edip kuşaktan kuşağa geçirdikleri intikam yeminleri. Oysa halkları ve insanları görüp, bilip, belki de hiç kimseye anlatmadıkları o küçük hikayeler ayakta tutar. Filipina bunu bilmiyorlar. Savaşın başından beri, yani tam 6 yıldır Beyrut'tan gitmeye çalışan insanları görüyorum. Bazıları buradan gitmekten başka bir şey düşünemez hale geldi zaman içinde. Çoğu da gitti. Bazen ne geliyor aklıma biliyor musun? Savaşa bakarak düşünüyorum bunu. Dayanamayanlar, zarif ruhlar gittiğine göre geride kalanlar, bizler yani, kaba ruhlar mıyız acaba? Dünya tarihi hep böyleydiyse, benim tatlı kıbbem, belki de biz türümüzün en kötü örnekleriyiz. Yani en zarif olanlar evrim sürecinde yok olup gittiyse, belki de biz şimdi yaşamakta olanlar türümüzün en vahşi, en kaba temsilcileriyiz. Ama biz kaba vahşiler bir şeyi biliyoruz Filipina. O gidenler kalanlardan daha çok acı çekecekler. Kalplerinde bir Beyrut kalacak ve hep kanayacak. Çünkü yarım kalmış bir hikayeden daha çok kanayan hiçbir şey yoktur. Gidenler bizim gibi olmayacak Filipina. Belki sonunda hikayelerimizi onlar anlatacak, kim bilir. Çünkü hep öyle olur. Yaşayanlar anlatmaz, gidenler daha dille olur. Yaşamak çünkü bize en çok susmayı öğretir. Birlikte yaşamak, birlikte susmayı öğretir. Susup sonra acı bir şaka yapmayı ve burada tarihi böyle anarız, şaka yaparak. Ve annen dedi ki, balık tutalım istiyorum. Saçı başı dağınık, yataktan kalktı ve böyle dedi, balık tutmalıyız. Biz de Filipina, savaşın tam ortasından, bütün bu tarihin içinden, Fakani hükümetimizin, liderlerimizin Şatila dışında Tarık el Cedidi Caddesi'nde kurdukları merkeze böyle deriz biz. Kontrol noktalarından oltalarımızla komandolara selam verip geçtik. Hamra'ya kadar yürüdük. Sonra Korniş'e indik, denize. Almanara'nın yani deniz fenerinin önünden geçtik. Annen şöyle demişti. Karaya vurmuş bir katil balinaya benziyor. Dikine duran bir balina. Sonra varillere geldik. Her şey çok normaldi Filipina. Ölebilirdik. Güvenlik durumunu bile sormadım o gün. Ki biz hava ve yol durumu gibi her gün güvenlik durumunu almalıyız. Kamptaki, şehirdeki dedikoduları iyice dinleyip, aralarından en güvenilirlerini harmanlayıp, tamamen zamanla edinilen içgüdüsel bir filtreyle olabilecekleri hesaplamalıyız. Ama biz oltalarımızla o kadar komiktik ki ve o kadar normal. Yürüdük ve gittik. Kim bilir, belki de aşık olanları koruyan bir şey var yeryüzünde. Denizin içine yerleştirilip içi betonla doldurulmuş iki varilden birinin üzerine ben, birine o çıktı. Bütün bir gün orada öylece durduk. Annen iki balık tuttu, ben bir. Bütün bir gün annen yüzüme bile bakmadı. Sadece denize baktı, hiç kıpırdamadan. Ve sonra oltalarımızı alıp kampa geri döndük. Bu kadar. Başka bir şey olmadı. Ama kadınlar böyle. Kafalarının içinde en tehlikeli planları ne zaman yaptıklarını bilemiyorsun. Yatağa yattığımızda tıpkı sabah nasıl balık tutmalıyız dediyse, aynı gözlerle söyledi. Çocuk yapmalıyız. 21 Aralık gecesiydi. En uzun gecede sana karar verdik ve sanıyorum o gece başardım seni annenin karnına koymayı. Yani başardık diyelim. Öyle olduğunu sanıyorum. Çünkü o geceden sonra annen daha da beter, korkusuz biri olup çıktı. Galiba hamilelik başka bir dünya Filipina. Hamile kadınlar ya da belki bazıları kendilerine bir şey olmayacağını düşünüyorlar. Annen sadece geceleri uzaktan silah sesleri duyduğunda karnını tutmamı istiyordu. Korkmuyordu ama senin kulaklarını kapamaya çalışır gibiydi. Sadece bir gece yaralıları getirdiklerinde hastaneye ağlamaya başladı. 15 yaşında bir çocuktu ve her zamanki gibi yaralıyı getirirken acele ettikleri ve doğru taşımadıkları için çocuğun boynundaki diskler yanlış duruyordu. Annen ağlamaya başladı. Sargı bezlerine düşürdü. O gece ona ülkene git dedim. İlk kez. Burası daha da kötü olacak. Bu savaş bitmeyecek. Git. Benim evim sensin dedi. Daha çok ağladı. Öğreniyordu. Bizim gibi sabahları ekmek için kalkmayı, suyu iki kez kullanmayı, AK-47'lere ekstra donanım takılırken elde patlayabileceğini ve buradaki insanların tek evinin diğer insanlar olduğunu. Savaş öyle bir yer Filipina. İnsanların tek evi diğer insanlar. Birini kaybedince bu yüzden sadece birini kaybetmezsin. Evin de gider. Bu savaştan gidenler Filipina evlerini kaybettiler. Bu yüzden gitmedim ben. Annen de bu yüzden kaldı. Birlikte yaşanan hikayeler insanları birbirinin evi yapar.